Ayrım 4.
Bizim köyler gibi 40 bin parçaya ayrılmış köyler milletlerin ayaklarına çelmedir. Gidiş köyü bir gün ortadan kaldıracak. Gidiş böyle gösteriyor. 20. yüzyılın bilimi böyle söylüyor. Bu durumdaki köylere çaban ne kadar büyük olursa olsun tam uygarlığa götüremezsin. Her neyse, bu başka mesele. Ne diyoruz? Nasıl yüzeyden görüyoruz bu işleri? Köylü 9 ay yatar, 3 ay çalışır. Yeni çıkmaya başlayan İmece dergisinde Talip Apaydın'ın yürekler paralayıcı bir yazısı var. Yazının adı Köylü Tembel mi? Köylünün tembel olmadığını söylüyor. Bir lokma ekmeği kazanabilmek için günlerce canını dişine nasıl taktığını söylüyor. Benim de bildiğim, gördüğüm köylü çoğunluk çalışmak zorundadır. İşin bir yönü daha var. Köylü geçinecek kadarını kazanırsa onunla yetiniyor. Köylünün çalışması verimsiz. Onun için çok çalışmak zorunda kalıyor. Kolay kazananları daha çok çalışmıyor. Çalışmak, daha iyi yaşamak gereğini duymuyor. Köylü tembel mi, köylü çalışkan mı? Kestirip atamazsın. Bunun nedenleri var. Uzun araştırma isteyen bir konu. Bu araştırmalara girişmeyen, girişmek istemeyen, hep yüzey gerçekleriyle yetinen bizler tembel miyiz, çalışkan mıyız? İyi biliyoruz ki tembeliz. Tek gerçeğe, yüzey gerçeğe, onu da bulmuşsak gitmenin kolaylığındayız. Niçin tembeliz? Bunun da nedenlerini bulacak çaba gerek. O neden bizde yok? Hep sorular, sorular, sorular. Jurnallama. Jurnal köklü bir kuşkudur. Onulmaz bir korkudur. Jurnal türlü türlüdür. Dal kavukluktan kıskançlığa kadar içine bir sürü duygu girer. Jurnal kişinin çöküşüdür. Hangi kişi, hangi toplum jurnale başvurmak zorunda kalmışsa, bil ki orada insanoğlunu yiyip bitiren kuşku, korku, dal budak salmıştır. Bin başlı ejder gibi bir başını kesersen öteki var. Birini kesersen yerine beşi çıkar. Bir kişi, bir toplum jurnale düşmeye görsün. O toplum, o kişi harabiye yüz tutmuş demektir. Bir daha o kişinin iyiye dönüşü yok. O toplumun dirileceği yok. Yüreklerdeki korkuyu, güvensizliği söküp atıncaya kadar o toplum iflah olmaz. O kişiden hayır yoktur artık. Balığın baştan koktuğu gibi jurnale düşen toplum, ekonomisinin temellerinin çökmesiyle yüzünü belli eder. Gerçekler karşısında, yeni gelen düşünceler karşısında yelkenleri suya değmiş hükümetlerdir ki jurnalcilerine başvurur. Jurnalcilerden imdat umar. Kendine güveni olan hükümetlere, toplumlara jurnalcinin bir gerekliliği yoktur. Çokları diyor ki jurnalcilik bazı toplumlarda, özellikle bizim toplumumuzda bir gelenektir. Örnek olarak da Osmanlı sülalesi tarihini gösteriyorlar. Orada en makbul şey jurnalcilik. Babayı oğula, oğlu babaya, karıyı kocaya, sadrazamı padişaha istediğin gibi jurnal edebiliyorsun. Jurnalin de işi görüyor, sonuç veriyor. Osmanlı ailesi o kadar güvensiz, birbirinin gözünü bir padişahlık için oyan bir aile ki, orada jurnalciliğin baş tacı edilmemesi için hiçbir sebep yok. Güvensizliği bir toplumdan, bir kişiden kaldır, orada jurnal bütün gücünü yitirir. Bir de açık açık tartışılan ya da tartışılmasına imkan olmayan düşünceler vardır. Kanun o düşünceyi yasak etmiştir. Kanunlar düşünceleri yasak etmiştir ama ileri toplumlarda yaşayan düşünürler için ne pahasına olursa olsun düşünceler tartışılmaz diye bir şey yoktur. Her düşünce tartışılır. Düşünceleri düşünceler çürütür. Bize gelince kanunların yasakladığı düşünceleri tartışamayız ama düşünürlerimiz Avrupa'ya özendiklerinden her düşüncenin tartışılmasına taraftardırlar. Yıllar yılı bunun şampiyonluğunu yaparlar. Ne demek efendim düşünceler zincire vurulur mu? Düşünceleri zincire vurulmuş bir toplum hiç ileri gider mi? Her düşüncenin zaferi için ellerinden geleni de gelmeyeni de artlarına komazlar. Mesela böyle bir yazar vardır. 15 yıldan bu yana yazılarını izlerim. Bu yazar, düşünceyi jurnal ettiği için başka bir yazarın can düşmanıydı. Jurnalci yazarla fırsat buldukça alay eder, onu yerden yere vururdu. Ama sonunda ne yaptı? Faydasına dokunan bir olayda karşısındakilerle baş edemeyince işi onları jurnal etmeye döktü. Şu yanıma yönüme bakıyorum da birbirini cürnallamayan çok az kişiyle karşılaşıyorum. Başı dara gelen cürnallıyor. Cürnali ayıplayanlar, onu bir ahlaksızlık sayanlar bile yukarıda verdiğim örnekte olduğu gibi başları sıkışınca cürnale başvurmakta hiçbir sakınca görmüyorlar. Düşünce kısırlığıdır ki cürnalden imdat umar. Çürük adam, çürük toplum ve cürnal. Bunları birbirinden ayıramazsın. Cürnalden kurtulmanın çaresi, önce toplumu sağlamlaştırmanın çaresini bulacaksın. Toplumdan kuşkuyu, güvensizliği kaldıracaksın. Bir de insanlar düşüncenin kutsallığına, onuruna inanacaklar. Cürnalin utandırıcı, aşağılık bir iş olduğuna inanacaklar. Cürnal hiçbir şey halletmez. Düşünceleri güzelleştiren, kutsallaştıran karşısındaki düşüncelerdir. Düşünceleri karşısındaki düşünceler çürütür çürütürse. Cürnalden bunu bilmeyen geri toplumlar, geri kişiler imdat umarlar. Tarihimiz boyunca milletler arasında bir yarışma yapılsa başta geliriz. İşimiz gücümüz cürnallemek olmuş. Şampiyon olduğumuz cürnalden bir hayır gelse biz dünyanın en ileri memleketi olurduk. Bakın görün ki şimdi ne haldeyiz. Bu cürnalde epey iş var. Üstünde durmak gerek. Çizgi. Yeni büyük bir çağın eşiğinden atladık. İnsanoğlu en ulaşılmaz yere, uzaya vardı. Bu akılları durduracak bir şey. İnsanoğlu korkunç çağlar yaşadı. Korkular, karanlıklar yaşadı. İnsan tarihi doğa karşısında bir ürküntü, bir hayranlık, bir korku tarihidir. Anlaşılmaz, gizine erişilmez bir şeydir evren. Gene insan tarihi doğa karşısında ilk günden bugüne kadar bir zaferler tarihidir. Her gün, her geçen gün insan doğanın bir gizini çözdü. Her geçen gün doğa üstüne bir şey öğrendi. Doğanın, evrenin gizi sonsuz. Bunun karşısında insanın gücü, insanın çabası da sonsuz. Bu yarışmada insanoğlu her geçen gün biraz daha kazanıyor. Sonsuzluklar çarpışıyor. İnsanın önüne biraz daha, biraz daha aydınlıklar açılıyor. Artık uzayın bir yanı bizim için giz değil, giz olarak kalmayacak. İnsanoğlu bu başarısıyla övünüyor. İnsanın evrendeki en güzel yaratık olduğuna bir daha inanıyoruz. İnsanı kutsuyoruz. Bilimin, insan gücünün vardığı yer bizi sevindiriyor. Kendi kendimize saygımız, güvenimiz artıyor. İnsanoğlu karşılaştığı bütün engelleri aşacak. Gagarin'in uzaya varıp gelmesi, insanın ilerisi için bize büyük umutlar veriyor. Aklımıza bir şey takılıyor. Bütün bu güç, bu çaba yanında bir yanımız yıkık, bir yanımızdan utanıyoruz. Bilim uzaya varıp geldikçe daha da utanıyoruz bu yanımızdan. Gagarin'den sonra şöyle yanıma yönüme bakıyorum da, herkesin dilinde, gözlerinde bu yıkık, bu utanılacak yanımız var. Bunu insanoğlunun gönlünden, dilinden, kafasından atamazsın. İster istemez düşünüyor, konuşuyoruz. Bir yanımız almış başını uzaya gitmiş, bir yanımız yerlerde sürünüyor. Bu ayrım insanlığın en büyük derdi, en utanç verici yönü. Ne güzel, ne güzel evrende gizler bulmak. İnsan kafasının karanlıkları delmesi ne güzel. Ama ne kötü, bütün dünya üstünde insanın insanı sömürmesi. Bir takım insanların, bir takım insanları kul köle etmesi. İnsanların ömürlerini doldurmadan hastalıklar elinden gitmesi. Bir yandan insan kafası uzaya insan gönderirken, yığınlarca insanın okuyup yazması olmaması, dünyadan habersiz ilkel insan hayatını yaşaması ne korkunç. Her insan kafası uzaya adam gönderecek kadar bilgili olamaz, biliyoruz. Ama böyle bir çağda da insan, ilk insanın hayatını yaşar mı? İşte bizi kahreden bu, bizi utandıran bu. Herkesin ekmek bulduğu, hiç kimsenin kimse tarafından sömürülüp kul edilmediği, herkesin en azından okur yazar olduğu bir dünya olmalıydı uzaya giden dünyamız. Biz uzaya insan gönderiyoruz. Sevinç içindeyiz, övünüyoruz. İnsanları kutsuyoruz. Sevincimizden neredeyse toprak çatlayacak. İnsanlığa, insan gücüne güvenimiz, saygımız artıyor. Ama öte yandan bu sevincimize büyük bir insan kitlesi katılamıyor. İnsanların çoğunluğunun haberi bile olmuyor olup bitenlerden. O kadar haberi olmuyor ki bu olup bitenlere hayret bile edemiyor. Milyonlarca, milyarlarca insan. İster istemez bu zaferimiz karşısında yüreğimiz cız ediyor. Büyük sevincimiz bir yanı çöküyor. Başkasını bilmem ama Gagarin gidip geldikten sonra ben bu korkunç acıyı yüreğimin başında duydum. Uzaya insan gönderen bilim, insanoğlunun eriştiği yer, bütün insanları doyurabilir, bütün insanları okutabilir, insanı insanın köleliğinden kurtarabilir. Bir düşünün, bütün insanlar okumuş, bütün insanlar doymuş, bütün insanlar kölelikten kurtulmuş ve hür, bütün insanlar güçlerini sonuna kadar biraz daha insan olmaya, biraz daha aydınlığa kavuşturmaya harcıyor. Kim bilir ne yaşanası dünya olur böyle bir dünya. İnsanlar hep birden dünyayı daha iyi bir dünya yapmaya çağrıldıkları zaman, her insandan faydalanıldığı zaman, kim bilir dünyamız nelere varacak? İşte o zaman akıl almaz işler olacak. Göz açıp kapayıncaya kadar engeller yıkılacak. Bir soru daha geliyor akla. Ya savaş? İnsanlar bundan sonra da savaşacaklar. Birbirlerini öldürecekler mi? Yok işte, yok işte bu olamayacak. Bundan sonra insanlar kör olmayacaklar. Milletler, büyük insan toplulukları, uzaya gitmenin ne demek olduğunu azıcık içinde duyan, bilen insanlar buna izin vermeyecekler. İnsan çoğunluğu, bilim, toplu bir yıkıma izin verecek kadar kör değil. Bir eşikten atladık, biraz daha aydınlığa kavuştuk. Karanlıkla aydınlık arasına kesin bir çizgi çizildi. Gene gereksiz yasaklar üstüne. Yasakları koyanlar, yasakları sürdürenler düşünceden daha mı güçlü? Güçlü mü ki iyi olmadıkları, zararları bilindiği halde sürüp gidiyorlar. Ama bu zararı hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Biliyoruz da zararın neresinden dönersen kârdır diyemiyoruz. Elimizi kolumuzu bağlayan ne? Şu yasakların bu millete yaptıklarını da az çok tarih okuyanlar bilirler. Hani şu matbaayı getiren adamı, İbrahim Müteferrika'yı söylemek istiyorum. Yasakların kurbanı oldu adamcağız. Bu kabaca hepimizin bildiği, bizi geriye doğru atan bir yasağın kurbanı olduğu için bu örneği verdim. Ya daha büyüklü küçüklü yasaklarımız? Yasakların böylece sürüp gitmesi ne yasakların gücünden, doğruluğundan, ne de onu koyanların, sürdürenlerin gücündendir. Bu bizim düşün fıkaralığımızdan, tembelliğimizdendir. Bize düşünmek, düşününce de harekete geçmek zor geliyor. Yasaklara kul köle olmak alışkanlıktır biraz da. Alışkanlığı yıkıp atmak, onun üstüne çıkmak, ilkellikten kurtulmakla, güzelce bir düşünmeye alışmakla olur. Bir yasak var, bu yasak zararlı. Çok eskilerden kalma bir yasak. Durup bu yasak üstünde düşündük, ölçtük, biçtik. Bu yasak kalkarsa toplumumuza ne gibi etkisi olur dedik. Zararı ne kadar olur, faydası ne kadar olur? Karar verdik ki çok zararı var, hiç faydası yok. Bu yasak kalkmalı. Bu yasağın kalkması için de savaşmak gerek. Yasakları kimler tutarlar? Yasaklardan faydası olanlar, gericiler. İbrahim Müteferrika'ya kim karşı koymuştu? Din yasağının arkasına sığınanlar. Faydası, çıkarları olanlar. İleriye doğru gitmeye uğraşan toplumlarda yasaklarla savaşmak kolay. İnsan yanında iyi niyetli çok insan bulabilir. Azıcık düşünmesini bilip de yasaklardan bıkmayan kişi yoktur. Gereksiz yasaklar esirlikten beterdir. İnsan düşüncesiyle, yüreğiyle bir takım yasaklara karşıdır. Bunu her zaman açığa vuramaz, korkar. İşte ocağımıza incir diken de bu korkudur. Toplumdan bazı büyük kişiler çıkar, yüreğindeki korkuyu yener. Yasaklara karşı koyar. Bir de bakar ki yanında o kadar çok kişi var ki. Yasaklar, yasakları koyanlar çöküverir hemen. Korkulan, hiçbir zamanda yıkılmayacağı sanılan yasakların bir an içinde tuz buz olduğu çok görülmüştür. Yasaklar öylesine eskimiş, öylesine çürümüş ki yiğitçe bir fiskecik çökmesine yeti vermiştir. Bir de biriken yasaklar vardır. Bir toplumda yasaklar yüzyıllardan bu yana birikir de birikir. Bir de bakarsın ki o memleket bir yasaklar yurdu haline gelmiş. Yasaktan kolunu kıpırdatamıyorsun, bunalıyorsun. Ne olacak bu kadar yasakla? Memleket öylesine donmuş kalmış ki bir yasağına dokun, 1.000 cop yapar tepene. İnsanlar da o toplumda sayısı az olan düşünürler de karanlığa, umutsuzluğa kapılırlar. Yasaklar yasaklara bakarak üst üste yığılırlar. Bir toplumda ne kadar yasak varsa o yasakların üstüne o kadar yasak yığılır. Yasaklar yasakları doğurur. Yasak tarlasında yasak biter, hürriyet gelişemez. Çağın koşullarının dışındaki yasaklar gereksizdir. Dün sokakta oruç yemek yasaktı. Sokakta oruç yiyenin vay haline. Şimdi kimse karışamaz sokakta oruç yiyene. Oruç yiyene karıştı mı bir tanesi, ona gerici, yobaz deriz. Kıyameti de koparırız. Bu yasak çok gerilerde kaldı. Çağımıza uymayan bir yasağı gösterip yazıma son vereceğim. Geçen de şehir galerisinde bir takım ressamlar bir sergi açtılar. Bunlar iyi ressamlar mı, kötü ressamlar mı, orasını ben bilmem. Bilmem değil, bu yön üstüne burada söz etmek gereksiz. Bu sergide uygunsuz resimler varmış. Polisler gelip bu uygunsuz resimleri sergiden seçip indirmişler. Alıp karakola götürmüşler. Bununla da kalmamış, galerinin elektriğini söndürüp, isterseniz karanlıkta gösterin resimlerinizi demişler. Genç ressamlar da sergiyi kapatmak zorunda kalmışlar. Ben bu sergiyi gördüm. Karakola götürülen resimleri de gördüm. Bakın size anlatayım. Birinci tabloda üç kişi var. İkisi polis, birisi bir genç adam. Genç adam polislerin arasında. Polisler kollarından tutmuşlar, delikanlıyı götürüyorlar. 28 Nisan olaylarının resmi. Bence ustalıklı, güzel bir resim bu. Bir ressamımız çıkmış da bu güzel günümüzün resmini yapmış diye sevinmeli değil miyiz? Sonra bu resme benzer fotoğrafları, iki polis arasında götürülen delikanlıların fotoğraflarını şehir şehir alanlara asmış değil miyiz? Öyleyse bu resmi alıp da nasıl karakola götürürüz? Bunu aklım almıyor. İkinci tablo, bunda köylüler ocak başında ısınıyorlar. Ne sefil ne de ayağı yalın köylüler. Oturmuşlar efendi efendi ısınıyorlar. Bunun ne günahı var da alır karakola götürürsünüz. Üçüncü resimde sırtında tırpanları olan köylüler ekim biçmeye giderler. Vallahi bu kadar. Ne var bunda? Ne ayakları yalın, ne sıska, üstelik de dağ gibi sağlıklı köylüler. Şimdi de ressamlarımız sağlıklı köylüler yapıyorlar diye mi karakola götürüldü bu resim? Ben anlamadım. O non-figüratif resimler var ya, salt çizgi çizip renk sıvayanlar. Onlara artık hak veriyorum. İstedikleri gibi boya sıvasınlar, canları sağ olsun. Yerden göğe kadar hakları var. Bu resimleri karakola götürülen ressamlara tavsiye ediyorum. Nelerine gerek 28 Nisan, köylü möylü. Non-figüratif resim yapsınlar, rahat. Aydınlarımıza da salık veriyorum. Yasaklara karşı biraz daha savaşsak iyi ederiz. Yönlerimiz. İnsanların bir yönü var, iyi, hoş. İnsanları buraya kadar çekip getiren, onları ilkelliklerinden çekip alan ne bileyim ben. İnsanı insan yapan yönleri bu yönlerdir. İnsan da doğa gibi, doğadaki her şey gibi, evren gibi, evrendeki her şey gibi, daha evrenin ne olup ne olmadığını iyice bilmiyoruz ya, değişen, ilerleyen bir yaratıktır. İnsan kısmının mayasında şöyle toptan ele alacak olursak, devrim yapma, ilerleme çabasını daha çok buluruz. İnsan tarihi çok ağır da olsa bir ilerlemeler tarihidir. Acaba insan, doğanın ona verdiği üstün özelliklerle bugünkü durumundan daha ileriye gidemez miydi? Bütün bu ilerlemesine, mağaradan çıkıp atom çağına, uzay çağına varmasına rağmen bugün biz bunu yeterli görmüyoruz. Buraya kadar gelebilen insan bu çabayla daha önemli işler yapabilirdi. Bu halde olmayabilirdi. Örneğin bu dünya çağımızda, dahası var, çağımızdan 200, 300, 500 yıl önce bile böyle olabilirdi. Böyle değil, 200, 300 yıl önce insanın insanı soyması, öldürmesi bitebilirdi. Bu yüz karası işlere daha çok önceleri de son verilebilirdi. Elimizdeki kıstas, o günkü mağaradan bugünkü uzay çağına varan insandır. Bugün insanın bu geriliği hoşumuza gitmiyor. Uzaya gidecek kadar uygar olmak, atomun gücünden faydalanmak, güzelliklerin güzeli. Ama insanın insanı sömürmesi kadar çirkin, aşağılık, iğrenç işleri daha sürdürüp götürmek kötü. İnsanın insanı öldürmesi, insanların bunu savaş perdesi arkasında hoş görmeleri, meşru saymaları inanılmayacak kadar, insan soyuna, insan usuna yakışmayacak kadar aşağılık. Bu nereden geliyor? Herhalde bir tane değil, beş tane değil, bir sürü sebebi olacak bunun. Bu kadar büyük ayrıcalığı bir iki sebepte aramak ya da bulmaya çalışmak o kadar doğru olmaz sanırım. İnsan ne kadar ilerleme çabasında olan bir yaratıksa, o kadar değilse de hemen ona yakın alışkanlıklarının kulu bir yaratık. Alışkanlığımız tembelliğimizdir. Alışkanlık kolay, bir şey yapmak, başarmak, yeni bir adım atmak, bir bilinmezi bulmak zor. Bir bilinmeze gitmek korkulu. Bir aydınlık, bellenmiş yoldan yürümek kolayların kolayı. Bilinmezin, yeni bulunmuşun insanı çeken, sevindiren bir yönü yok mu? İnsan her gün, her saat yeni bir şey öğreniyor, yeni bir şey yapıyor. Yeni bir giz çözmeye uğraşıyor. İnsan yeni gizler için canını veriyor. İnsanın mayasındaki güzellik, bu güzellik. Bu alışkanlık belası. İnsan soyunun başının en büyük belalarından birisi bu. Bir yerde tutturuyoruz, körün değneğini bellediği gibi sittin sene onun ardından gidiyoruz. Hepimiz hiç farkına varmadan ya başkalarınca çizilmiş bir yoldan gidiyor, onun aşılmaz sınırına giriyor, kul oluyoruz. Çok güçlüysek kendimize yeni bir yol çiziyor, bir yer buluyoruz. Bu sefer de kendi koyduğumuz sınırın içine kapanıp kalıyoruz. İnsanın mayasındaki en büyük kötülüklerden birisi de alışkanlık kötülüğüdür desek nasıl olur dersiniz? Şöyle durup da bir düşünürsek görürüz ki şu doğada bütün hareketler sonsuz. Sonsuz, çeşitli, başka başka. Doğada sınırlı, sonsuz olmayan bir tek şey yok diyebiliriz. Diyebiliriz ki her şey biraz da birbirine benziyor. Gene diyebiliriz ki ne kadar benziyorsa o kadar ayrı. Benzerlikler de sonsuz, ayrılıklar da sonsuz. Şu her şeyi sonsuz dünyada, değişen dünyada her gün yeni bir hareket, yeni bir oluş bulabiliriz. Bunun için alışkanlıklarımızdan kurtulmamız, başkalarının koyduğu, bizim koyduğumuz sınırları aşmamız gerek. En ilkel insan, alışkanlıklarının en çok kulu olan insandır. İleri, kültürlü insan sonsuzluğun, sonsuz düşüncenin, oluşun, hareketin kapısını daha çok zorlamış insandır. Dedik ki her an bir sonsuzlukla karşı karşıyayız. İnsan kafası her an yeni bir düşünceye hazır. Ama ne yazık ki biz doğada insan kafasında bir takım sınırlara inanmışız. Her hareketin ve düşüncenin sonsuz olduğunun farkında bile değiliz. Kafamızla, gönlümüzle bir takım sınırların içine kapanmış dönüp duruyoruz.